Ayrım 18. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 186. 9. Gerilla hareketinin tırmanışı Rolf Kalle'yi yeniden ülkeye getirdi. Aravena müdür masasından "Şimdilik dünyayı dolaşman bitti," dedi. Çok şişmanlamıştı, kalbinden hastaydı. Onun duygularını harekete geçiren yegane zevkleri iyi yemekler, puroların tadı ve koloni ziyaretleri sırasında Rupert amcanın kızlarının şimdi dokunulmaz olan gösterişli kalçalarına attığı kaçamak bakışlardı. Fakat fiziki kısıtlamalar onun profesyonel merakını azaltmamıştı. Gerilla savaşı kendini iyice hissettiriyor ve birisinin gerçeği bulma zamanı geldi. Hep sansürlü bilgiler aldık ve hükümet de asi yayınları da yalan söylüyor diyordu. Dağlarda ne kadar adam var, ne tür silahlar kullanıyorlar, halk onları ne kadar destekliyor, planları nelerdir, her şeyi öğrenmek istiyorum. Bunu televizyonda yayınlayamazsınız. Neler olduğunu bilmeliyiz, Rolf. Bu adamların bir grup deli olduğunu sanıyorum ama belki de burnumuzun dibinde yeni bir Sierra Maestra var ve biz onu göremiyoruz. Eğer öyleyse ne yapardınız? Hiç. Bizim rolümüz tarihin akışını değiştirmek değil, yalnızca olayları kaydetmek. Generalin zamanında böyle düşünmüyordunuz. Yaşım ilerledikçe bir şeyler öğrendim. Hadi git, iyice gözlemle. Eğer yapabilirsen filmi al ve bana her şeyi anlat. Kolay değil, kamplarında araştırma yapmama izin vermeyeceklerdir. Bu yüzden bunu ekipten başka birinden değil de senden istiyorum. Sen birkaç yıl içinde onlarla beraber oldun. Seni o kadar etkileyen adamın adı neydi? Huberto Naranjo. Yeniden onunla bağlantı kurabilir misin? Bilmiyorum, belki de artık yoktur. Ordunun birçoğunu öldürdüğünü, diğerlerinin de kaçtığını söylüyorlar. Her neyse, öneri hoşuma gitti. Ne yapabileceğime bakacağım. Huberto Naranjo ne ölmüş ne de kaçmıştı. Fakat artık kimse onu bu adla çağırmıyordu. Artık ismi kumandan Rogelio'ydu. Çizmeleri ayağında, silahı elinde, gözleri gölgelerin ötesindekileri görmek için açık olarak yıllarca savaşmıştı. Yaşamı bir şiddet eylemleri dizisiydi ama mutlu yüce anları da vardı. Her yeni savaşçı grubuna devralışında sanki kalbi yeni nişanlısıyla buluşuyormuş gibi göğüs kafesinden fırlayacakmışçasına çarpıyordu. Onları kampın sınırına karşılamaya çıkıyordu. Onları orada şeflerinin kendilerine gösterdiği gibi dizilmiş, iyimser, henüz kent havasında, ellerinde taze kabarcıklarla fakat henüz nasırsız, içten bakışlı, yorgun ama güler yüzlü buluyordu. Bunlar onun küçük kardeşleri, oğullarıydı. Oraya mücadele etmek için geliyorlardı. O andan sonra onların yaşamından, morallerini yüksek tutmaktan o sorumluydu. Onlara sağ kalmayı öğretecek, onların granit gibi sert ve aslandan daha yürekli, kurnaz, çevik ve her birinin 100 askere bedel olması için dayanıklı olmalarını sağlayacaktı. Orada olmaları iyi bir şeydi. Boğazında bir sıkışma hissediyordu. Ellerini ceplerine sokuyor ve duygularını belli etmemek için onlara 4-5 katı sözcükte hoş geldin diyordu. Olanak bulduğunda yoldaşlarıyla bir ateşin çevresinde oturmak da hoşuna gidiyordu. Hiçbir zaman aynı yerde uzun süre kalmıyorlardı. El kitaplarına göre dağı tanımak ve karada sudaki balık gibi hareket etmek gerekliydi. Fakat bazı günler işleri yoktu. İşte o zaman şarkı söylüyorlar, kağıt oynuyorlar, normal insanlar gibi radyodan müzik dinliyorlardı. Huberto arada bir bazı kişilerle temasa geçmek için kente iniyor. O zaman diğerleri gibi normal bir insan olduğunu düşünerek sokaklarda yürüyor, unutmuş olduğu yemek, trafik ve çöp kokusunu içine çekiyor, işlerini yapan kadınlara, çocuklara, başıboş dolaşan köpeklere yepyeni gözlerle bakıyor, kendini sanki izlenen biri değil de kalabalıktan biriymiş gibi hissediyordu. Birdenbire bir duvarda siyah harflerle yazılmış olarak kumandan Rogelio ismini görüyor. O zaman gurur ve korku karışımıyla burada olmaması gerektiğini, kendisinin başkalarınınki gibi bir yaşamı olmadığını ve bir savaşçı olduğunu anımsıyordu. Gerillaların çoğu üniversiteden geliyordu. Fakat Rolf Kalle dağa varmak için öğrencilerin arasına karışmak istemedi. Yüzü televizyon haberlerinde sık sık görünen biriydi ve herkes tarafından iyi tanınıyordu. Birkaç yıl önce silahlı mücadelenin başlangıç dönemlerinde Huberto Naranjo'yu bulmak için yararlandığı bağlantıyı anımsayarak zencinin meyhanesine yöneldi. Onu mutfağında buldu. Biraz yaşlanmıştı. Fakat her zamanki gibi keyfi yerindeydi. Güvensizlikle elini sıktı. Zaman değişmişti ve şimdi baskı uzmanların işiydi. Artık gerillacılık dünyayı değiştirmek ümidine kapılan gençlerin ideali değil, acımasız, öfkeli bir karşı koymaydı. Rolf Kalle kısa bir yoklamadan sonra konuya girdi. Zenci, benim bütün bunlarla hiçbir ilişkim yok, dedi. Ben muhbir değilim ve asla da olmadım. Bu kadar yıl boyunca kimseyi ihbar etmedim. Şimdi neden yapayım? Şeflerine danış. Bana bir olanak tanımaları gerek. Hiç olmazsa ne yapmak istediğimi onlara açıklamama izin versinler. Adam ona uzun süre baktı. Yüzünün her ayrıntısını inceledi ve anlaşılan izlenimi olumluydu. Çünkü Rolf Kalle onun tutumunun değiştiğini fark etti. Zenci, yarın yine geleceğim, dedi. Ertesi gün ve bir ay boyunca randevuyu elde edinceye kadar her gün geldi. Yeraltı hareketi Rolf Kalle'nin yararlı olabileceğine karar verdi. Röportajları iyiydi, dürüst bir adama benziyordu. Ayrıca Arevera'nın arkadaşıydı. Onun gibi birisiyle görüşmek iyi olurdu ve eğer gerekli önlemleri alırlarsa risk pek fazla sayılmazdı. Liderler, halka bilgi vermeliyiz, bir yandaş kazandırır bu, diyorlardı. Cumhurbaşkanı ise, kamuoyu kesinlikle tedirgin edilmemelidir. Gerilla konusunda tek kelime istemiyorum. Onları susarak sileceğiz. Hepsi yasa dışı şeyler ve böyle muamele görecekler, diyordu. Rolf Kalle'nin kampa bu defaki ziyareti öncekinden çok farklı oldu. Bu tatile çıkan bir öğrenci gibi omzunda çantasıyla yaptığı bir gezinti değildi. Yolun büyük bir bölümünde gözleri bağlıydı. Bir süre arabanın bagajında sıcaktan bayılacak halde neredeyse boğularak götürüldü. Sonra geceleri açık arazide nerede olduğunu bilmeden yürümesi gerekti. Rehberleri hep değişiyor, hiçbiri onunla konuşmak istemiyordu. 2 gününü buğday ambarlarında, samanlıklarda soru sorma hakkı olmaksızın kapalı geçirdi. Ayaklanmaya karşı özel olarak eğitilmiş birlikler yollarda kontroller yapıyor, taşıtları durdurup arıyorlardı. Onların kontrol hatlarını geçmek kolay değildi. Tüm ülkeye dağılmış operasyon merkezlerinde özel birlikler toplanıyordu. Bu yerlerin esir kampları, işkence yerleri olduğu söyleniyordu. Askerler dağları bombardıman ederek arkalarında harabeler bırakıyorlardı. Kumandan Rogelio, "Devrim ahlakı yasasını unutmayın. Geçtiğimiz yerlerde tecavüz olmasın. İnsanlara saygı gösterin ve tükettiğiniz şeylerin parasını verin ki halk bizimle askerler arasındaki farkı ve devrimden sonra durumun kurtarılmış bölgelerde nasıl olacağını anlasın," diyordu adamlarına ısrarla. Rolf Kalle, yaşamın huzur içinde geçer gibi göründüğü kentlerin biraz dışında, savaş durumunda geniş bir bölgenin bulunduğunu saptadı. Fakat bu resmen yasaklanmış bir konuydu. Savaş haberleri yalnızca gerilla eylemlerini dinamitlenen gaz hattını, saldırıya uğrayan karakolları ve bir askeri birliğin pusuya düşürülüşünü duyuran gizli radyolarda veriliyordu. Onu bir bohça gibi oradan oraya dolaştırdıkları 5 günün sonunda, Rolf Kalle kendini bitkiler arasında palayla yol açarak aç, bitkin, sinek ısırıklarıyla bir tepeyi tırmanır buldu. Kılavuzları onu hiçbir yere kımıldamamasını, ateş yakmamasını, kesinlikle gürültü yapmamasını sıkı sıkı tembihleyerek ormanın açık bir yerinde bıraktılar. Orada maymunların çığlıklarından başka hiçbir arkadaşı olmadan bekledi. Sabahleyin tam sabrını yitirdiği sırada kollarında tüfeklerle sakallı, üstleri başları perişan 2 delikanlı geldi. Onu kocaman bir gülümseyişle "Hoş geldin yoldaş" diye selamladılar. Bitkin bir halde "Vakit gelmişti" diye yanıtladı. Rolf Kalle, yenilgi devrim düşünü yıkmadan ve barış hayatta kalanları normal yaşama döndürmeden, yani kimi bürokrat, kimi parlamenter ya da şirket sahibi olmadan önce gerillalarla ilgili ülkedeki en uzun metrajlı belgesel filmi yaptı. Kumandan Rogelio'nun grubuyla bir süre kaldı, geceleyin vahşi topraklarda bir yerden bir yere gitti ve bazen gündüzleri dinlendi. Dağlardaki yaşam çok çetindi. Birçok savaşta bulunmuştu ama bu pusu ve baskın savaşı, sürekli gözetlenme duygusu, yalnızlık, sessizlik ona daha da kötü göründü. Gerillaların toplam sayısı değişiyordu. Kolay hareket edebilmek için küçük gruplar halindeydiler. Rogelio tüm cepheye komuta ediyor ve bir gruptan diğerine gidiyordu. Rolf yeni savaşçıların eğitilmesinde hazır bulundu. Vericilerin ve acil postaların kurulmasına yardım etti. Dirsekleri üzerinde sürünmeyi, acıya katlanmayı öğrendi ve onlarla birlikte yaşarken, onları dinlerken, giderek bu gençleri bu kadar özveride bulunmaya iten nedenleri anlamaya başladı. Kamplar askeri disiplinle yönetiliyordu. Ancak askerlerin aksine uygun giysileri, ilaçları, yiyecekleri, barınakları, nakil ve haberleşme araçları yoktu. Haftalar boyunca yağmur yağıyor, korumak için bir ateş bile yakamıyorlardı. Bu denize batmış bir ormanda yaşamak gibi bir şeydi. Rolf uçurum üzerine gerilmiş gevşek bir halat üzerinde yürür gibiydi. Ölüm hep orada, yakındaki ağacın arkasındaydı. Kumandan, "Hepimiz aynı şeyleri hissettik. Fazla büyütme, zamanla alışılıyor," diye dalga geçiyordu onunla. Yiyecek kutsal sayılıyordu fakat bazen açlığa dayanamayan biri bir kutu sardalya çıkarıyordu. Bunun cezası çok ağır oluyordu. Sorun yalnızca yemek paylarının azalması değil, dayanışmanın değerinin öğretilmesiydi. Bazen birisi çöküyor, kendini yere atarak, annesini çağırarak ağlıyordu. O zaman kumandan yaklaşıyor, onun kalkmasına yardım ediyor ve onu gizlice teselli etmek için kimsenin görmeyeceği bir yere götürüyordu. Aynı komutan bir ihaneti fark edecek olursa gözünü kırpmadan kendi adamlarından birini kurşuna dizebiliyordu. Kumandan Rogelio, Rolf'a dönerek, "Burada ölmek ya da yaralanmak normaldir. Her şeye hazırlıklı olmak gerek. Yaşamda kalmak seyrek görülen bir şeydir ve mucizemiz zafer olacak," diyordu. Rolf bu aylar içinde yaşlandığını, vücudunun tükendiğini hissediyordu. Sonunda artık ne yaptığını ve niçin yaptığını bilmez oldu. Zaman duygusunu yitirdi. Bazen bir saat ona bir hafta gibi geliyordu, bazen de bir hafta bir düşe benziyordu. Olayların aslını öğrenmek, kesin bir bilgi edinmek olanaksızdı. Çevrede garip bir sessizlik vardı, sözel bir suskunluk ve aynı zamanda da kötü önsezilerle orman gürültüleri, mırıltılar, çığlıklar ve havanın taşıdığı inlemeler, uyurgezer yakınmalarıyla dolu bir sessizlik vardı. Rolf ayakta, oturmuş olarak gündüz, gece, yorgunluktan yarı bilinçsiz ama her zaman tetikte uyumayı öğrendi. Pislik, kendi kokusu onu tiksindiriyordu. Temiz suya kendini bırakmayı, kemiklerine kadar sabunlanmayı özlüyordu. Sıcak bir fincan kahve için her şeyini verirdi. Askerlerle olan çarpışmalarda bir gece önce kendisiyle bir sigarayı paylaşan adamların parçalanarak öldüklerini görüyordu. Kamerayla onların üzerine eğiliyor ve kendinden geçmiş bir halde sanki bu vücutlara bir teleskopla uzaklardan bakıyormuş gibi filme alıyordu. Daha önce benzer durumlarda çok kez yaptığı gibi aklımı yitirmemeliyim diye tekrarlıyordu. Çocukluğundan görüntüler, toplama kampındaki ölüleri gömmeye gittiği gün ve başka savaşlardan daha yeni olaylar birer birer gözünün önüne geliyordu. Deneyimlerinden her şeyin onda iz bıraktığını biliyordu ve her olay belleğinde bir leke oluşturmaktaydı. Bazen bir olayın kendisi derinden yaraladığını anlaması için çok zaman geçiyordu. Sanki anı derinlerde gömülü kalmış gibi bir çağrışımla ansızın bezdirici bir nitelikte gözlerinin önünde canlandırıyordu. Neden hala orada olduğunu, neden her şeyi bırakıp kente dönmediğini kendi kendine soruyordu. Bu, kabuslar labirentinde kalmaktan çok daha iyi olurdu. Bir süre koloniye gidip sığınabilir ve kuzinlerinin kendisini tarçın, karanfil, vanilya, limon kokularına boğmasına izin verebilirdi. Ancak bu düşünceler onu durduramıyordu. Diğerlerinin silahlarını yüklendiği gibi kamerası omzunda gerillaları her yerde izliyordu. Bir akşam dört delikanlı kumandan Rogelio'yu uydurma ile sedye ile getirdi. Bir örtüye sarılmış kıvranıyordu, akrep sokmuştu. "Saçmalığı bırakın yoldaşlar, kimse bundan ölmemiş, beni yalnız bırakın, ben hallederim," diye homurdanıyordu. Rolf Kalle bu adama karşı çelişkili duygular taşıyor, onun yanında kendini hiç rahat hissetmiyordu. Onun güvenini kazanamadığını sanıyor ama yine de işini yapmasına izin vermesini anlamıyordu. Onun katılığı kendisini rahatsız ediyor ancak adamlarıyla başardıklarını takdir ediyordu. Kentten ona bıyığı terlememiş delikanlılar geliyordu ve birkaç ay içinde onları yorgunluğa, acıya dayanıklı, katı savaşçılar haline getiriyordu. Ama bu arada da gençlik ideallerini korumaları için elinden geleni yapıyordu. Akrep sokmasına karşın panzehir yoktu. İlk yardım kutusu hemen hemen boştu. Rolf hastanın yanında kaldı, ona su verdi, terini sildi. 2 gün sonra ateşi düştü ve kumandan ona gülümsedi. O zaman Rolf her şeye karşın dost olduklarını anladı. Rolf Carle'ye gerillalar arasında elde ettiği bilgiler yetmedi. Haberin diğer yarısı eksikti. Fazla konuşmadan kumandan Rogelio'ya veda etti. İkisi de kuralları biliyordu. Onlardan söz etmek kabalık olurdu. Rolf Carle dağdaki deneyimlerinden kimseye söz etmeden ordu operasyon merkezlerine girdi. Subaylarla konuştu. Askeri operasyonlara katılma izni bile aldı. Ve Cumhurbaşkanı'yla röportaj yapmayı başardı. Sonunda binlerce metre film ve yüzlerce fotoğraf, sayısız band kayıtları elde etti. Ülkede hiç kimsenin sahip olmadığı kadar bilgiye sahipti. Gerillaların başarılı olacağına inanıyor musun, Rolf? Doğrusu hayır, Bay Aravena. Küba'da başardılar, orada düzenli ordunun yenilebileceğini kanıtladılar. Yıllar geçti, kovboylar yeni devrimlere izin vermeyeceklerdir. Küba'da koşullar farklıydı, orada diktatörlüğe karşı mücadele ediyorlardı ve halk desteği vardı. Burada ise hatalarla dolu olsa da demokrasi var ve halk bununla gururlanıyor. Gerillacılık halkın sempatisini kazanamadı. Yalnızca üniversitelerden öğrencileri topladı. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? İdealist ve cesurlar. Aravena, Rolf elde ettiklerini görmek istiyorum, dedi. Şimdi gösterilemeyecek şeyleri kesmek için filmi elden geçireceğim. Bir defasında bizim burada tarihi değiştirmek için değil, haber vermek için bulunduğumuzu söylemiştiniz. Rolf, senin bu yüksekten atmalarına alışamadım. Şimdi senin filmin ülkenin kaderini mi değiştirecek? Evet. Bu belgesel film benim arşivime aittir. Kesinlikle ordunun eline geçmemeli. Dağlardaki insanlar için çok kötü olur. Onlara asla ihanet etmeyeceğim. Sizin de aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Ulusal televizyonun müdürü purosunu sonuna kadar sessizlik içinde içti. Hiçbir olay belirtisi göstermeden dumanın arasından öğrencisini düşünceli düşünceli süzdü. Generalin diktatörlüğüne karşın olduğu yılları ve o zamanki heyecanını anımsadı. Sonunda, "Öğüt dinlemekten hoşlanmıyorsun Rolf. Fakat bu kez bana kulak vermelisin. Filmlerini sakla. Hükümet bu filmlerin var olduğunu biliyor ve ister iyilikle isterse kötülükle olsun onları senden almaya çalışacak. Yayını hazırla, kes, gerekli gördüğünü sakla ama şunu bil ki yatağının altında nitrogliserin saklamak gibi bir şey bu. Yine de belki daha sonra bu belgeseli ortaya çıkarabiliriz ve inandığın şeyi yayınlayabiliriz." Rolf Kahle cumartesi günü asma kilitli metal bir bavulla koloniye geldi. Kimseye bundan söz etmemelerini tembih ederek ve kendisini gelip alıncaya kadar saklamalarını söyleyerek amcasıyla yengesine verdi. Burgle onu plastik bir perdeye sardı. Rupert da fazla soru sormadan marangozhanedeki bir kalasyanın altına yerleştirdi. Fabrikada siren sabahın 7'sinde çalıyordu. Kapı açılıyor ve 200 kadın kafile halinde içeri giriyordu. Sabotaj olasılığına karşı bizi baştan aşağı gözden geçiren kontrolörlerin önünden geçiyorduk. Orada askerlerin botlarından general şeritlerine kadar her şey ölçülerek biçilerek yapılıyordu. Tek bir düğmenin veya ipliğin suçluların eline düşmemesine çalışılmaktaydı. Çünkü yüzbaşının dediği gibi bu domuzlar üniformaları kopya edip ordumuzun içine karışabilir ve vatanı lanet olası komünizme teslim edebilirlerdi. Penceresiz kocaman salonlar floresan lambalarla aydınlanıyor, hava havana yetiştirilen tüplerden içeri veriliyordu. Aşağıda makineler dizilmişti ve yerden 2 metre yukarıdaki bir balkonda nöbetçiler dolaşıyordu. Bunların görevi üretimin aksamaması için herhangi bir yavaşlamaya engel olmak amacıyla işin ritmini kontrol etmekti. Bürolar da burada bulunuyordu. Bunlar subaylara, muhasebecilere ve sekreterlere ayrılan küçük odalardı. Gürültü bir çağlayan homurtusu gibiydi. Kulaklarımıza pamuk tıkayıp işaretlerle anlaşmak zorunda kalıyorduk. Saat 12'de tüm bu gürültünün arkasında askerlerin yemeğine benzer kötü bir yemeğin verildiği yemek salonuna çağıran sirenler duyuluyordu. Fakat birçok işçi kız için bu günün tek yemeğiydi ve bunun bir bölümünü kontrolörlerin önünden kağıda sarılmış olarak geçirme utancına karşın evlerine götürmek için saklıyorlardı. Makyaj yasaktı. Saç ya çok kısa olacak ya da bir eşarp bağlanacaktı. Çünkü bir defasında kadınlardan birinin saçı bir bobin diskine takılmış ve elektriği kesinceye kadar iş işten geçmiş, kafatası derisi yüzülmüştü. Yine de genç olanlar canlı renkli eşarplar, kısa etekler, biraz allıkla güzel görünmeye çalışıyorlar. Böylece şeflerden birinin ilgisini çekmeyi ve maaşın biraz daha yüksek olduğu memurlar katına terfi etmeyi umut ediyorlardı. Hiç kanıtlanmamış bir işçi kızın bir subayla evlenmiş olduğu öyküsü genç kızların düş gücünü besliyordu. Fakat yaşlı kadınlar bu tür saçmalıklarla uğraşmıyorlar, acele ve sessiz çalışarak gündeliklerini artırmayı amaçlıyorlardı. Albay Tolomeo, Rodriguez arada bir kontrol için geliyordu. Gelişi havayı soğutuyor ve gürültüyü artırıyordu. Mevkisi ve kişiliğinden gelen gücü öylesine büyüktü ki, sesini yükseltmesi herhangi bir hareket yapması gerekmiyordu. Bir bakışı saygı uyandırmak için yeterliydi. Her şeyi gözden geçiriyor, kayıt defterlerine bakıyor, mutfaklara giriyor, işçi kızlara sorular soruyordu. Siz yeni misiniz? Bugün ne yediniz? Sizin gözleriniz kızarmış, büroya uğrayın, size izin versinler. Hiçbir şey gözünden kaçmıyordu. Mahiyetindekilerin bazıları onlardan nefret ediyor, herkes ondan korkuyor, Cumhurbaşkanının bile ondan çekindiği söyleniyordu. Çünkü genç subayların güvenini kazanmıştı ve her an anayasa hükümetine karşı ayaklanabilirdi. Ben onu hep uzaktan gördüm. Çünkü bürom koridorun sonundaydı ve işim kontrolü gerektirmiyordu. Fakat uzaktan bile onun otoritesini hissediyordum. 1 Mart günü onunla tanıştım. Büromu koridordan ayıran camın arkasından onu izliyordum. O birden döndü ve bakışlarımız karşılaştı. Onun bakışları karşısında herkes korkudan gözlerini kaçırır, kimse ona bakamazdı. Fakat ben gözümü kırpmadım. Hipnotize olmuş gibi göz bebeklerine takılı kaldım. Bana uzun süre geçmiş gibi geldi. Sonunda bana doğru yürüdü. Gürültü ayak seslerini işitmeme engel oluyordu. Belirli bir mesafeden sekreteriyle yüzbaşı onu izliyorlardı. Albay hafif bir baş hareketiyle bana selam verdiğinde uzun boyunu, anlamlı ellerini, gür saçlarını, büyük ve düzgün dişlerini yakından görebildim. Vahşi bir hayvan gibi ilgi çekiciydi. O öğleden sonra fabrika çıkışında kapıda siyah bir limuzin vardı ve bir emir eri kendisiyle akşam yemeği yemem için Albay Tolomeo Rodriguez'in el yazısıyla yazılmış notu bana uzattı. Adam, "Albayım yanıtınızı bekliyor," dedi hazır olda. Ona gelemeyeceğimi, başka bir sözüm olduğunu söyleyin. Eve varınca Mimi'ye anlattım. O da bu adamın Huberto Naranjo'nun düşmanı olduğunu aldırmaksızın olaya boş vakitlerini dolduran aşk romanlarının bakış açısından bakarak benim doğru olanı yaptığımı ve her zaman olduğu gibi yalvartmanın iyi olacağını söyledi. Davetini reddeden ilk kadın olmalısın, bahse girerim. Yarın ısrar edecektir. Ancak böyle olmadı. Ertesi cuma fabrikaya bir sürpriz ziyaret yapıncaya kadar ondan hiçbir haber alamadım. Binada olduğunu öğrenince onu günlerdir koridorda adımlarını gözetleyerek, dikiş makinelerinin korkunç gürültüsü arasında sesini duymaya çalışarak, onu görmeyi isteyerek ve aynı zamanda da görmekten korkarak, Huberto Naranjo ile olan ilişkimin başından beri unuttuğum bir sabırsızlıkla beklediğimi fark ettim. Fakat albay büroma yaklaşmadı ve saat 12'de siren çalınca düş kırıklığı ve rahatlama karışımı bir duyguyla içimi çektim. Bunu izleyen haftalarda onu sık sık düşündüm. 19 gün sonra akşam eve geldiğimde Albay Tolomeo Rodriguez'i Mimi ile kahve içerken buldum. Şark koltuklarından birine oturmuştu. Beni görünce ayağa kalktı ve gülümsemeden elini uzattı. Ümit ederim rahatsız etmiyorum. Sizinle konuşmak istiyordum. Mimi duvar gibi bembeyaz bir yüzle seninle konuşmak istiyor dedi. Sık sık kullandığı ciddi, merasimli tonla sizi görmeyeli çok oldu, ziyaret etmek istedim dedi. Mimi bunun için gelmiş diye ekledi. Akşam yemeği davetimi kabul eder miydiniz? Mimi çökmüş bir halde. Onunla yemeğe çıkmanı istiyor, dedi. İçeri girdiğinde onu tanımış, tüm anıları canlanmıştı. Bu adam her 3 ayda bir Santa Marina hapishanesini teftiş eden adamdı. Onun haremdeki sıtmaya yakalanmış, yaralar içindeki kafası tıraşlı mahkumla kendisine kahve ikram eden bu çekici kadın arasında bir ilişki kuramayacağından emin olduğu halde alt üst olmuştu. Onu neden tekrar reddetmedim? Belki de o zaman sandığım gibi korkudan değil de onunla olmak istediğimden. Günün yorgunluğunu atmak için bir duş aldım. Siyah elbisemi giydim, saçlarımı fırçaladım ve Huberto'ya ihanet ettiğimi hissettiğim için kendi kendime kızarak ve aynı zamanda da merak içinde salona girdim. Albay gösterişli bir şekilde kolunu uzattı. Fakat ben hala kendine gelemeyen Mimi'nin perişan bakışlarına karşın ona dokunmadan önünden geçtim. Komşuların koruma motosikletlerini görmemelerini dileyerek, aksi takdirde bir generalin sevgilisi olduğumu sanacaklarını düşünerek limuzine bindim. Şoför bizi kentin en seçkin restoranlarından birine, aşçının şeref konuklarını selamladığı ve göğsünde çapraz bantlar olan yaşlı bir baş garsonun elinde gümüş bir fincanla şarapları tattığı Fransız stilinde bir yere götürdü. Albay'ın keyfi yerinde görünüyordu ama ben kendimi mavi brokar sandalyeler, gösterişli şamdanlar ve garsonlar ordusu arasında bir kazazede gibi hissediyordum. Şef bana Fransızca yazılmış bir menü uzattı ve Rodriguez güç durumda olduğumu fark edince benim yerime geçti. Kendimi nasıl dokunacağımı bilmediğim bir yengeç karşısında buldum. Neyse ki garson eti kabuğundan çıkararak tabağa koydu. Düz ve eğri bıçakların, iki renkli bardakların önünde Mimi'nin güzellik enstitüsündeki kurslarına ve dekoratör arkadaşımızın öğrettiklerine şükrettim. Çünkü çerez ve et arasında bir mandalina tatlısı gelinceye kadar kendimi komik duruma düşürmeden işi idare edebildim. Nane yaprağına sarılmış küçük kürelere şaşkınlıkla baktım ve tatlıları neden ikinci yemekten önce verdiklerini sordum. Rodriguez güldü ve bu hareket kolundaki şeritleri ve yüzündeki yılları silip götürdü. O andan sonra her şey kolaylaştı. Artık bana ulusun önemli bir şahsiyeti olarak görünmüyordu. Onu muhteşem mumların ışığında inceledim. Kendisine neden öyle baktığımı sordu. Ben de onu mumyalanmış pumama benzettiğimi söyledim. Tatlıyı yerken, "Bana yaşamınızı anlatın albayım," dedim. Sanırım bu isteğim onu şaşırttı ve bir an tetikte durdu. Sonra benim düşman casusu olamayacağımı, fabrikadan zavallı bir kadın olduğumu düşündü. Düşüncelerini okuyabiliyordum. Televizyon artistiyle akrabalığı ne acaba? Güzel bir kadın. Kuşkusuz bu kızdan daha güzel. Bu o kadar kötü giyimli ki neredeyse ötekini davet edecektim. Fakat onun homoseksüel olduğunu söylüyorlar. İnanmak zor. Ama yine de beni dejenere biriyle görmeleri riskine giremezdim. Sonra bana kurak, çöl rüzgarlarının estiği, suyun ve bitkinin ayrı bir anlam taşıdığı, insanın kuvvetli olduğu bir bölgede bulunan aile çiftliğinde geçen çocukluğundan söz etti. Tropikal bölge insanı değildi. Öğle vakitlerinin sıcak ve kuru geçtiği düzlüklerde at sırtında uzun yolculukları anımsıyordu. Mahalli bir lider olan babası kendisine sormadan onu 18 yaşında silahlı kuvvetlere yazdırmıştı. Ona, "Ülkeye gerektiği gibi gerçek bir sevgiyle hizmet et oğlum," demişti. O da hiç tereddüt etmeden böyle yapmıştı. Disiplin önde gelirdi. İtaat etmeyi bilen hükmetmeyi de öğrenirdi. Mühendislik ve siyasal bilgiler eğitimi yapmıştı. Çok gezmişti, az okuyordu, müziği çok seviyordu. Pisboğaz değildi, içkiyi sevmezdi. Evli ve üç kız babasıydı. Ciddiliğiyle tanınmasına karşın o gece keyfi yerindeydi. Yemek sonunda arkadaşlığım için bana teşekkür etti. Çok eğlendiğini söyledi. O gece benden dört cümleden fazla işitmediği halde orijinal bir insan olduğumu belirtti. Benim size teşekkür etmem gerek albayım. Bu şık restorana hiç gelmemiştim. Son defa olmasına da gerek yok Eva. Gelecek hafta görüşebilir miyiz? Ne için? Birbirimizi daha iyi tanımak için. Albayım benimle yatmak mı istiyorsunuz? Elindeki kadehi bıraktı, bir an için gözlerini masaya dikti. Kaba bir soru bu ve yine benzer bir yanıta layık. Evet, bunu istiyorum. Kabul ediyor musunuz? Hayır, teşekkür ederim. Aşksız serüvenler beni kederlendirir. Aşkın olmayacağını söylemedim. Ya karınız? Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Karımın bu konuşmayla hiçbir ilişkisi yok ve ondan bir daha asla söz etmeyeceğiz. Kendimizden konuşalım. Bunu benim söylemem yersiz ama eğer istersem seni mutlu edebilirim. Lafı dolandırmayalım albayım. Çok güçlü olduğunuzu ve her istediğinizi yaptığınızı biliyorum. Doğru mu bu? Yanıldınız. Görevim bana ülkeme karşı sorumluluklar yüklüyor ve bunları yerine getirmeye hazırım. Ben askerim. Ayrıcalıklardan yararlanmam. Özellikle bu türden olanlardan. Niyetim size baskı yapmak değil, sizi baştan çıkarmak ve bunu da başaracağımdan eminim. Çünkü birbirimizin ilgisini çekiyoruz. Sizin fikrinizi değiştireceğim ve sonunda beni seveceksiniz. Özür dilerim fakat bundan kuşkuluyum. Kendinizi hazırlayın Eva. Beni kabul edinceye kadar sizi rahat bırakmayacağım diyerek gülümsedi. Bu durumda daha fazla zaman yitirmeyelim. Sizinle tartışmak istemiyorum çünkü benim için kötü olabilir. Şimdi hemen gidelim ve bu işi halledelim. Sonra beni rahat bırakın. Albay kıpkırmızı bir yüzle ayağa fırladı. İki garson hemen onunla ilgilenmek için koştular. Masalardan bize bakmak için döndüler. O zaman yerine oturdu ve bir an güçlükle soluyarak kala kaldı. Sonunda ilk defa sen diye hitap ederek, "Ne tür bir kadınsın bilmiyorum," dedi. Normal koşullarda senin meydan okuyuşunu kabul eder ve hemen gizli bir yere giderdim. Ancak bu kez bu olaya farklı yaklaşmakta kararlıyım. Sana yalvarmayacağım. Günün birinde senin beni anlayacağından eminim. Ve eğer şansın varsa teklifim hala geçerli olacaktır. Beni görmek istersen beni ara, dedi ve üst köşesinde resmi arma bulunan, italik harflerle isminin yazılı olduğu bir kart verdi. O gece eve erken döndüm. Mimi aptalca hareket ettiğimi, o askerin güçlü biri olduğunu ve başımıza çok sorunlar açabileceğini söyledi. Sanki biraz daha nazik olamaz mıydın? Ertesi gün işimi bıraktım, eşyalarımı toparladım ve Huberto Naranjo'nun yıllardır yaşamını ortaya koyarak savaştığı her şeyi temsil eden bu adamdan kurtulmak için fabrikayı terk ettim. Mimi, kader çarkının kendisinin olmamı istediği yere beni yönlendirmek için yarım dönüş yaptığını düşünerek, "Her şeyde bir hayır vardır," dedi. "Şimdi artık ciddi ciddi öykülerini yazabilirsin." Yelpaze şeklinde açtığı iskambil kağıtlarıyla yemek masasının başında oturmuştu. Bu kağıtlarda kaderimin öykü anlatmak, bundan gayrısının ise boşa çaba olduğunu görüyordu. Aynı benim Binbir Gece masallarını okuduğumdan beri sezdiğim gibi. Mimi, herkesin belirli bir yetenekle doğduğunu, mutluluk ve felaketin bunu keşfedip keşfetmemeye, bundan yararlanıp yararlanmamaya bağlı olduğunu, tıpkı soluk almadan 3 dakika suyun altında kalan bir arkadaşınınki gibi yorumsuz yetenekler de bulunduğunu söylüyordu. Kendi açısından içi rahattı çünkü kendi yeteneğini biliyordu. O sıralarda bir televizyon dizisinde bu durumlarda hep olduğu gibi gözleri yeniden açılan ve filmin kahramanıyla evlenen bir kör bir kız olan Belinda'nın rakibi kötü Alejandra'yı oynuyordu. Senaryonun sayfaları tüm eve dağılmıştı. Benim yardımımla bunları ezberlemeye çalışıyordu. Ben de diğer tüm rolleri canlandırmak zorundaydım. Luis Alfredo ağlamamak için göz kapaklarını sıkı sıkı kapatır çünkü erkekler ağlamazlar. Duygularına güven. Bırak gözlerinin ameliyat parasını ben ödeyeyim aşkım. Belinda titrer, sevdiğini kaybetmekten korkmaktadır. Sana güvenmeyi çok isterdim fakat senin yaşamında başka bir kadın var Luis Alfredo. Erkek o ışıksız güzel gözlere bakar. Alejandra, benim için hiçbir şey ifade etmiyor. O yalnızca Martinez de La Roca'nın servetinin peşinde. Ama onu da asla elde edemeyecek. Belinda'nın benim, bizim kimse aramayacak. Onu öper ve genç kız kendini bu heyecan verici okşamaya bırakarak seyirciye belki bir şeyler olabileceğini, belki de olamayacağını ima eder. Alejandra'nın kıskançlıkla alt üst olmuş bir halde kapıdan onları izlediğini göstermek üzere kameranın çevrilişi, Stüdyo B çalışmasına geçmek için ara. Televizyon oyunları bir inanma işi. İnandın mı gerisi tamam. Eğer onları incelemeye kalkarsan büyüyü bozar ve onları mahvedersin diyordu. Herhangi birinin Belinda ve Luis Alfredo'nunki gibi dramları icat edebileceğini garanti ediyordu. Hele mutfakta yıllarca radyo tiyatrosu dinlemiş, bunların doğruluğuna inanmış ve gerçekte böyle olmadığını görünce de kendisiyle alay edildiğini sanmış biri olarak ben bunu haydi haydi yapabilirdim. Mimi bana televizyon için çalışmanın avantajlarını açıklıyor. Burada her çılgınlığa yer olduğunu ve her kahramanın ne kadar egzantrik olursa olsun seyircinin saf ruhuna bir iğne batırabildiğini söylüyordu. Bu etkiyi bir kitap çok ender olarak sağlayabilirdi. O akşam bir düzine pasta ve süslü kağıda sarılmış ağır bir kutu getirdi. Bu bir yazı makinesiydi. Artık işe başlaman için dedi. Gecenin yarısını yatağın üzerine oturmuş şarap içerek, tatlı yiyerek, tutkuların karışıklığını, boşanmaları, piçleri, safları, kötüleri, zenginleri içeren ideal bir senaryo üzerinde tartışarak geçirdik. Başımız düşmüş, şekerlere bulanmış olarak uyuduk ve ben kıskanç adamlar ve bir sürü kör kız gördüm düşümde. Erkenden uyandım. Yaşamımdaki diğer günlerden farklı olmayan biraz yağmurlu, güzel bir çarşambaydı. Fakat bugünü hep yalnızca bana ait eşsiz bir gün olarak anacağım. İnes öğretmenin bana alfabeyi öğretmesinden beri her gece yazı yazıyordum ama bu seferki farklı, yaşamımın gidişini değiştirecek bir fırsat olarak görüyorum. Koyu bir kahve hazırladım ve makinenin başına oturdum. İnsana üzerinde sevişme isteği veren yeni ütülenmiş bir çarşaf gibi temiz ve beyaz bir kağıt aldım, daktiloya geçirdim. O zaman cildimin altındaki damarlarda, kemiklerde neşeli bir esinti gibi garip bir şeyler hissettim. Bana sanki bu sayfa 20 küsur yıldır beni bekliyormuş ve yalnızca bu an için yaşamışım gibi geldi. O andan başlayarak havada süzülen öyküleri yakalamak ve onları kendime mal etmek istedim. İsmimi yazdım ve sözcükler kolayca birbiri ardına dökülmeye başladı. Kahramanlar yıllardır gizlendikleri gölgelerden çıkıp geldiler ve o çarşamba gününün ışığında her biri kendi yüzü, sesi, tutkuları ve hırslarıyla ortaya çıktı. Doğumumdan önce belleğimde sakladıklarım ve yıllardır defterime kaydettiklerim öyküler düzene girdi. Çok uzak olayları anımsamaya başladım. Annemin kanserliler, aptallar ve Profesör Jones'un mumyaları arasında yaşadığımızda anlattığı fıkraları kafamda yeniden toparladım. Yılan ısırmış bir kızılderili, kendisi dine batmış bir zalim, saçını bir makinenin bobinine kaptırmış gibi kafa derisini kaybeden evde kalmış bir kız, İpek kadife koltuğunda oturan bir bakan, cömert bir Arap, yaşamlarını kendi isteğime göre yöneltmem için ellerime bırakan bir sürü kadın ve erkek. Yavaş yavaş geçmiş şimdiki zamana dönüşüyor ve ben geleceğe de hakim oluyordum. Ölüler sonsuzluk yanılsamasıyla canlanıyor, dağılanlar toplanıyor ve unutulanlar kesin hatlar kazanıyordu. Tüm günü yazı yazarak geçirdim. Kimse bana karışmadı. İşime öylesine dalmıştım ki yemek yemeyi bile unuttum. Öğleden sonra saat 4 civarında gözlerimin önünde bir fincan çikolata belirdi. Al sana sıcak bir şey getirdim. Bu zayıf, uzun boylu ve mavi bir kimonoya sarılmış tipe baktım. Mimi'yi tanıman için birkaç dakika geçti. Çünkü ben o anda jungle'ın ortasındaydım ve kırmızı saçlı bir kızı izliyordum. Mimi'nin öğütlerini aldırmaksızın bu tempoda devam ettim. O ise şunları söylüyordu. Senaryolar iki sütun halinde yazılır. Her bölümde 25 sahne vardır. Sahne değişimine çok dikkat etmek gerekir çünkü çok pahalıya mal olurlar. Her önemli cümle 3 kez tekrar edilmeli, seyircinin az çok aptal olduğundan hareket ederek konu basitleştirilmeli. Günler geçtikçe masanın üzerinde notlar, düzeltmeler, kahve lekeleri serpiştirilmiş sayfalar birikiyordu. Anıların tozunu silmeye, kaderleri örmeye henüz başlamıştım. Nereye gittiğimi, çözümün nerede olduğunu bilmiyordum. Sonucun yalnız kendi ölümümle geleceğinden kuşkulanıyordum ve öykünün kahramanlarından biri olmak, kendi sonumu belirlemek veya kendime bir yaşam icat etmek fikri bana cazip geliyordu. Konu karmakarışıklaşıyor, kahramanlar gittikçe daha isyankâr oluyorlardı. Eğer o eğlence çalışma olarak kabul edilirse, bütün gün sabah güneşin doğuşundan geceye kadar çalışıyordum. Kendimle ilgilenmeyi bırakmıştım. Mimi verdiğinde yemek yiyor ve o beni yatağa götürünceye kadar Oturuyordum. Ama uykuda bile henüz doğan bu dünyada hatlarını kaybetmemek ve anlatılmamış öykülerin sisinde kaybolmamaları için kahramanlarımla el ele yaşıyordum. 18. ayrımın sonu, sayfa 202.